Ayrım 24.
İşçilerin onu kanunlarından bazılarını değişmeye zorlamadan önce iyi paylaştırılmış bereketli yıllar. Ve iki kız kardeş suya girmiş, oynaşıp eğlenirken Alkibiades çıplak gelip suyun denize akmasını önleyen sedden önünde durdu. Havanın sıcaklığından topraktan buhar çıkıyordu. Ama burada bu mağara serindi. Sedin dışında deniz masmavi uzanıp gidiyordu. Daha ötede zümrüt yeşili rengini alıyordu. Ondan da ötede koyu mavi ve şarap rengine dönüyordu. Gözlere güzellik doluyordu. Kadınların gözleri de bu erkeğin çıplaklığı ve güzel endamıyla doluyordu. Alkibiades suya atladı. Su beline geliyordu. Mavi gözleri, sarı saçları, sakalı ve bıyığıyla eski zaman tanrılarına benziyordu. İnsan şekline girip kadınları kucaklayan o şakacı tanrılara. Lefki, beni şaşırttın Alkibiades dedi. Bir tanrı gibi göründün bana. Olimpiada, su tanrısı dedi ve güldü. Alkibiades yavaşça ve derin sesiyle, ve siz güzel su perileri dedi. Her biriniz bir köşeye saklanın, sizi arayayım. Gülüşüp bağırışarak yüzdüler. Biri mağaranın karanlık bir köşesine, öbürü bir başka köşesine koştu. Alkibiades yüksek sesle bağırdı. Tanrı geliyor, onu sevgiyle karşılayın. Dibe daldı. Kulaç atarak Olimpia adanın bulunduğu yere vardı. Suyun içinde ona sarılıp kaldırdı. Kadının ince gömleği körpe vücuduna yapışmış ve erkeğin avuçları onu okşuyordu. Lefki'nin sabırsız sesi işitildi. Yerin dibinden geliyormuş gibi yankısı mağaranın bir ucundan öbür ucuna vuruyordu. Tritona! Tritona eski Yunan mitolojisinde deniz tanrısı, Poseidon'un oğlu, balık vücutlu, at ayaklı. Su tanrısı gel! Alkibiades geliyorum diye bağırdı yüksek sesle. Karısının dudaklarından öptü, suya daldı ve nefesini tutarak kayalığın öbür yanına vardı. Mağaranın öbürüne geçti. Hala suyun içinde elleriyle araştırarak bakirenin vücudunu buldu, yakaladı, bırakmadı. Kızın ince gömleğini başının üstünden çekip çıkardı. Hareket etmedi, konuşmadı ama vücutları birbirine değiyordu. Kız avuçlarını açtı, arzuyla kıvranarak ve güzel ağaoğlunun su tanrısıyla karıştırarak karanlıkta ona sarıldı. Göğsündeki iki aslan yavrusunu erkeğin çıplak göğsüne bastırdı ve sürttü. Erkek onları avuçlayıp okşadı. Olimpiyadanın ince sesi duyuldu. Su tanrısı, şimdi de bana gel. Alkibiades şehvetten nefes nefese mırıldanıyordu. Ne göğüsler. Ve onları öpüyordu. Karısının sabırsız sesi tekrar işitildi. Tanrı! Sevgiden ve şehvetten deli olmuş Lefki onun dudaklarını içiyordu. Birkaç gün sonra o aynı mağarada suda kendisini tutmadan, düşünmeden bakireliğini Alkibiades'e hediye etti. Olimpiyada bütün saflığına rağmen bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştı. Çiğneyip yutulan imalı acele sözleri kendi kendisine yorumluyor, bunların ne demek olduğunu anlıyor ve ağlamaya başlıyordu. Çekip gitmek, ölmek istiyordu. Ama buna gücü yoktu. Alkibiades artık onun nefesi, kanı, rüyaları ve düşüncesi olmuştu. Alkibiades okşamaları ve tatlı konuşmalarıyla onun yarasını ovuyordu. Korkacak ne vardı ki? Kocası onu her zaman sevecekti. Ona şefkatini gösterecekti. Ama kız kardeşinin de birazcık mutlu olmaya hakkı vardı. Müslüman ya da paşa ve bey olduklarını düşünebilirlerdi. Bunlar canları çekince dört karı almıyorlar mıydı? Ve birbirini seven bu üçü pekala mutlu olabilirlerdi. Ve sen benim her zaman tercih etmekliğim, sevmekliğim olacaksın. Onun tatlı tatlı avutuyor, okşuyordu. Ve karısının vücudu gevşiyordu. Yaşlı gözlerini öpüyor, ona avuç açıyordu. Ve karısı çok geçmeden ona apış açıyordu. Şehvete kapılıyor ve şehvet içinde yok oluyordu. Bir yere gittiğinde ya da ayrıldıklarında kocasının kucağındaki kokuyu özlüyordu. Zaman insana her şeyi unutturuyor. Hayatta her türlü derde alıştırır bizi. Olimpiyada alıştı ve eşyanın tabiatında olan ne varsa o oldu. Bir akşam yemekten sonra verandada oturmuş konuşuyor ve şakalaşıyorlardı. Alkibiades her zamanki gibi mastikasını yudumluyor, bir lokma bir yudum derken bir yandan da gitarasını çalıyor, Türkçe ve Yunanca şarkılar söylüyordu. En çok sevdiği bir Fransızca şarkıyı da söylemeden edemiyordu. Vujars aux joie blocs donne moi. You beze kazete done you beze guatay gajna. Mavi gözlü bakire, bana bir öpücük ver. Sana bir öpücük verdim, ne kazandın? Lefki bazen sinirli sinirli soruyordu. Şimdi hangi bakireden öpücük istiyorsun? Alkibiades gülümsüyor ve şarkıya devam ediyordu. Tellere asılırken, bu akşam sıra olimpiyadada diyordu. Gidip hazırlansın, yatağa girip beklesin, gecikmem. Ne üçlü sevgiydi bu ya Rabbi. Şefkatle şehvet birleşmiş, ikide bir kıskançlık gösteren biri varsa o da Levki'ydi. Ama sevgili Alkibiades'in okşamalarıyla onun aklını başına getiriyordu. İnşallah, tanrıların ve insanların rızasıyla her şey bir güzel ve ahenk içinde yolunda gidecekti. Aris toprakla ve adamlarıyla boğuşuyordu. Gün ağrırken atına biniyor, ovalarda, tarlalarda, bağlarda, alışverişte, yazıhanede işlerini takip ediyordu. Öğle vakti yemeğe giderken kanter içinde oluyordu. Yıkanıyor, üstünü değiştiriyor, koltukta biraz dinleniyor ve bir başka kısrağa binip tekrar işe koşuyordu. ''Çok yoruluyorsun Aricim'' diyen karısı Kalliope tatlı sesi ve bakışlarıyla onun yorgunluğunu tatlılaştırmaya çalışıyordu. ''Endişe etme, iş beni doyuruyor.'' Süez işinde ne kadar para kaybettiğini hesaplıyor, yumruklarını sıkıyor ve işine devam ediyordu. Adanın kaybı 7.000 altın liraydı. Katipler bunu altın franka çevirince 612.900 tutuyordu. Kardeş adı Simi 15.000 altın lira, yani 340.000 altın frank kaybetmişti. Aynaros'a varıncaya kadar Yunan adalarına giden Nikolas'ın tekneleri para çıkarıyordu. Dalgıç tulumlarını ve tekneleri finanse etmiş olan Alkibiades de durumu idare etmeye çalışıyordu. Ada sıkıntıya düşmüştü. Sünger adanın can damarıydı. Bu deniz canlısı bütün yıl boyunca 1,5 milyon altın frank kadar para getiriyordu. Bu parayla ana babalar ev yaptırıyor, gençler evleniyor, çocuklar okula gidiyordu. Şimdi her şey durgundu. Pek çok erkek Tarpon Springs gibi bilinmeyen uzak yerlere gidiyorlardı. Belediye kasası boş. Öğretmenlerin, belediye doktorlarının maaşlarını ödeyemiyordu çoğu zaman. Eczane yarı boş. Memurlar aç kalmasın diye koca başılık her birine şu kadar borçlu olduğuna dair imzalı mühürlü kağıtlar veriyordu. Bu kağıtlarla bakkala, kasaba, terziye, çalışan terzi bulabilirse, pabuççuya, ihtiyacı olan yerlere gidiyorlardı. Bu defa da bu iş yerleri defter açıyorlardı. Şu kadar mal aldılar, şu kadar para borçlular ve defterleri müşterilere imzalatıyorlardı. Er geç ödenecekti bu borçlar. Ama tüccarlar hangi parayla mal alacaklardı? Koca başılığın verdiği kağıtlar adadan başka yerde geçmiyordu. Sünger depolarının çoğu kapalı. Sabah gün ağrırken işçi topluyorlardı. Ama şansı yaver giden az insan oluyordu. İş bulamayanlar başları öne düşmüş, yüreklerinde ümitsizlik geri dönüyorlardı. Nereye gitsinler ki? Kahvehaneye, meyhaneye. Ama içecek paraları yok. Eve dönseler çocuklar aç. Açlık insanı baştan çıkarır. Bütün canlıların düşmanıdır. İçgüdüsü bağırır, kızar, isyan eder. İnsanoğlunun bir kötü yanı daha vardır. Bir suçlu aramak. Bu suçlu kader olsa bile. Yavaş yavaş fitneciler işe koyuldular. Suç birinci koca başıdaydı. Uyarılması gerekiyordu. Kasasını açıp paralarını çıkarsın, onlara versindi. İş istiyorlardı. Karınları açtı. Suçlu koca başıydı. Koca başı defol. Başlangıçta böyle bağıranlar azdı. Daha çok aklı başında olanlar kendilerini tutuyorlardı. Deniz sünger vermez ve para kaybı olursa bunda koca başının suçu ne? Ama açlık mantıksızlığı artırır. Koca başı defol diye bağıranlar da çoğalıyordu. Bir gün kadınlar ve erkekler ayaklandı. Sokaklara, kaldırımlara döküldüler. Rıhtımı doldurup koca başı defol, ya bize ekmek ver ya da defol git babanın çiftliklerine. Koca başı belediye binasının balkonuna çıktı. Israrlı ve vakar sahibiydi. Bir süre seslerin yatışmasını bekledi. Tersine gürültü daha da arttı. Sinirli sinirli ellerini kaldırdı. Boşuna. Korkan biri değildi. Çocukluğundan itibaren emretmesini ve ısrar etmesini öğrenmişti. Kendisine karşı çıkan oldu mu sinirleniyordu. Kan tepesine çıkıyor, yüzü kıpkırmızı kesiliyordu. Vücudu geriliyor, tebessümü yok oluyor, yüzü sertleşiyordu. Hırladı ve ses kesildi. Benimle uğraşıyorsunuz. Niçin fırtına çıkarıp süngerleri kumla örten veya çürüten Tanrı ile uğraşmıyorsunuz? Ama kendi aklınıza ve oburluğunuza şaşın siz. Süveze gitmek, bir yılda zengin olmak için kurdurdunuz. Niçin ben teknelerimi Süveze yollamadım? Çünkü düşündüm. Orada dedikleri kadar sünger de olsa adanın bütün kayıklarını dolduramazlar. İş çıkmaz. Şimdi kalkmış istifa etmemi istiyorsunuz. Ederim. Ama unutmayın, korkudan değil, haysiyetten. Babam, azılı Haldut Kerimoğlu'nun tehditlerinden ürküp kaçmadı. Onun karşısına dikildi. Benim damarlarımda da babamın kanı akıyor. Size ne haksızlık yaptım, soruyorum. Bütün gün sizin için çalıştığım halde bir kuruş para kabul etmedim. Başka hiçbir adada bulunmayan bir eczane hediye ettim size. Ölmeyin, sakat kalmayın diye dalgıç tulumunu ortadan kaldırdım. Paralarınızı mı çarçur ettim? Yaptığım her işi bütün halkın yararına yaptım. Bunun aksini söyleyecek kimse varsa çıksın ortaya. Demokratik bir idaremiz var. Bir heyet kurun. Defterleri kontrol etsin. Fazla masraf ve faydasız iş yapılmışsa bunları kendi cebimden ödemeye hazırım. Açlık çekiyorsunuz. Bu da önemli. Bir teklifim var. Halk arasından belediyeden bir heyet çıkarılsın ve bunlar bora geçinceye kadar her bir ağanın ne vermesi gerektiğine karar versinler. Bir teklifim de şu. Kilisenin servetine el konulsun. Şimdi birkaç sözde dindar çıkıp diyecek ki o kutsal paradır. Paranın kutsalı olmaz. Para insanın hayatta kalabilmesi için bir araçtır. Allah tüccar ya da tefeci değildir. Ama kimi insanlar ona o rolü veriyorlar. Mübarek insanların paraya pula ihtiyacı yoktur. Onları altınlar ve başka şeylerle süsleyerek rezil ediyorsunuz. Ama onların ve sizin aranızdaki bazı uyanıkların bunlara ihtiyacı vardır. Bu kişiler dini ticarete çevirirler. Ana kilise herhangi bir sadaka yardımı yapmaya kalkınca bunu başkalarının parasıyla, bağışlarla yapar. Kendi kesesini ağzına açmaz. Niçin söylüyordu bunları? Çünkü son zamanlarda gizli muhalefete geçmiş olan despot söylemişti ona. Ben kendi hesabıma 3 gün önce Anadolu'daki tarlalarıma 3 kayık yolladım. Buğday, arpa ve bakliyat getirecekler. Kardeşim Aris de patates veya meyve yollayacak. Bir ses, kayıklar göründü dedi. Geliyorlar, kampanaları çalın. Millet, yaşasın kocabaşımız diye bağırdı. Allah onu bize bağışlasın. Sizin kocabaşınız istifasını basacak, daha iyisini bulun. İstifa etmeyecek, istifa etmesini istemiyoruz. Seneye yine seni istiyoruz. Belediye binası insan doldu. Onun elini sıkıyorlardı. Kimi kadınlar gidip onu öpüyordu. İstifa etme. Hatırımız için. Yato hatirisimaz. Yapma. O da iyi iyi diyordu. Duygulanmış bir halde ve yüzü gülerek. Düşüneyim. Yerinde kalacaksın ve seneye yine bizim başımızsın. Nikolas, bana gareziniz mi var? Dedi iğneleyici bir tavırla ve güldü. Daha sonra ikinci koca başına dedi ki, halk çocuk gibidir. Onu sevdiğini, onun yanında olduğunu bilmesi yeter. O zaman senin için canını feda etmeye hazırdır. Onları edepsiz despota ve başkalarına karşı kışkırtabilirdim. Gidip yuhalarlardı. Aris, Nikolas'ın mallarına ve tarlalarına bakmayı da üstlenmişti. Akşama doğru kahyaları, gavur Monalis ve Barutoğlu gelip hesapları ona teslim ediyorlardı. Katipler bunları Nikolas'ın defterlerine işliyorlardı. Bizim çorbacı adaya pek çok bedava mal yollamamızı emrediyor. Aris, millet açlık çekiyor dedi ve sigara yaktı. Bırakalım da ölsünler mi? Ben de yiyecek yolladım. Yarın tekrar yollayacağım. Kusurumuza bakmayın. Kocabaşılığın işlerine karışmamak gerekirdi, dedi gavur Monalis. Bana söyler misin küçük insan? Efendilerin işine ne karışıyorsun? Yıllarca ekmeğimizi yedik efendi. Aris, öyle, öyle dedi. Hemen, ama babamın zamanında açlık falan yoktu. Bizim Tanrımız ve Allah emrediyor. Fakire yardım edin, açlık çekmesin diye. Ve güldü. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Aç insana ekmek vermezsen vahşileşir, sana saldırır ve her şeyini elinden alır. Allah bize öyle emrediyor. Kur'an bize başkasının malına dokunmayı yasaklıyor. Bizim kitap da öyle yazıyor. Barutoğlu ama aç insan bunu düşünemez. O ancak karnının gurultusunu duyar. Doğruyu yanlışı ayırt edemez. Karnı doyunca hatırlar bunu. Tembellerden hoşlanmam, tiksinirim. Çalışacak durumdayken çalışmazsan geber o zaman. Bizim padişahların niçin İstanbul'da o tembelhaneyi yaptırdıklarını anlamıyorum. Padişah ile görüşmek şerefine nail olsaydım, gülümsedi. Orada bir tembel varmış, ona yemek götürüyorlar. Soruyor, ekmek ıslak mı? Değil diyorlar, ıslak olsun istiyorsan kalk ıslat. Aa yapamam demiş, öylesine edepsiz işte. Hasıra yatmış iki tembel daha varmış efendi. Biri bir ucuna yatmış, öbürü öbür ucuna, diye anlattı gavur Monalis. Alt tarafta oturan bir gün demiş ki, ne dersin arkadaş, yer değiştirelim mi? Öteki, ne diyorsun birader, kocaman seyahat mi yapalım? Ertesi gün yine öyle, daha ertesi gün yine aynı şey, derken öteki bıkmış. Madem ki istiyorsun, değiştirelim demiş. Hasırda sürünüp ilerlemişler. Alt uçtaki üst uca, üst uçtaki alt uca varmış. Biraz dinlendikten sonra biri, demiş, bu dünyanın işlerine akıl sır ermez. Bugün buradasın, yarın bir bakıyorsun dünyanın öbür ucunda. Aris, iyi geceler çocuklar dedi ve kalktı. Gidip biraz dinlenelim. Yarın bereketli işlerimiz var. Emin gelmiş, yardım ediyordu. Aris ona kendi işlerini niçin bırakıp geldiğini sorunca Emin, birden sırtına çok iş bindi kardeşim diye cevap verdi. Zübeyde'ye kardeşime biraz yardım etmeye gidiyorum dedim. Oğlan nasıl gidiyor? Tepinip duruyor dedi Emin gülümseyerek. Dışarı çıkmak ve ata binmek için acele ediyor. Ya seninki? Aynı. Zübeyde'nin hamileliği iyi mi? İyi ya. Ya Kallopi? Rahatsız görünmüyor. Emin büyük hanımefendiyi görüp elini öpmeye, sağlığını sormaya gitti. O elini öperken hanımefendi Emin'in başına okşuyordu. Zübeyde'yi çiftliği mahsulü soruyordu. Zübeyde'ye dualar etti ve onun da toprak gibi sadece insanların iyiliğini isteyen bereketli bir insan olduğunu söyledi. Arise'de söylediğim gibi ilk çocuğuna gebe kalan kadın dikkat ister.
Annenin güçlü kuvvetli olmasına bakmalıyız. Oğlan doğursun ve o iyi insan baba Akif'in adını yaşatsın. Genç adam, hanımefendiciğim ve anneciğim, kusura bakmayın ama izninizle Emin'in ilk oğlu babam çorbacımın ismini alacaktır. Allah bir oğul daha verirse ona da Akif adını koyarım. Duygulanan büyük hanımefendi ona bu kararının doğru olmadığını söylüyordu. Çocuğuna Yunanca isim koyarak karısını ve karısının ana babasını üzmemeliydi. Benim konakta büyük hanımefendi benim sözüm geçer. Baba Akif iyi ve dürüst insandır. Diğerleri, karım ve ailesi, başka akrabalar da iyi insanlardır. Ama çorbacımın yarısı kadar bile olamazlar. Benim çorbacım, babam o az bulunur insanlardandı. Onun benim kalbimdeki ve aklımdaki yeri herkesten üstün. Allah ile Muhammed'in biraz altındalar. Biraz sustu ve alçak sesle dedi ki, tabii büyük hanımefendi tenezzül etmezse o başka. Ama ne biçim laf şimdi bu dediklerin? Beyim seni kendi çocuğu gibi biliyordu. Ben de öyle. Ve bizim çocuklarımız senin kardeşlerindir. Ve biliyorum ki beyim buna sevinecektir. Kararın hayırlı olsun Emin yavrum. Her ikisi de duygulanmıştı. Emin büyük hanımefendinin gri gözlerine, burnundan dudaklarına inen kırışıklıklara bakıyordu. Ama vücudu hala dimdik ve mağrur duruyordu. Emin terbiyeli bir şekilde "Teşekkür ederim." dedi. O günlerde Alkiviadis'in çocukları İraklis ile Sokrates Gümüşlü'ye gelmişlerdi. Neneleri onları özlemiş, babaları da bir ay kadar kalsınlar diye yollamıştı. İraklis uzun ince, karga gibi siyah saçlı, iri gözlüydü. Annesi Katerina'dan çok kan almıştı. Hareketli ve korkusuzdu. Bütün gün yerinde durmuyor, atlara ve sokak köpeklerine karşı öylesine korkusuz davranıyordu ki ninesinin yüreği ağzına geliyordu. "Yapma İrakli," diyordu ona. "Köpekleri kızdırma. Yabanidir onlar. Seni ısırırlar yavrum." "Korktuğunu anlarlarsa o zaman ısırırlar nine. Korkmadığını görünce onlar senden korkar. Nah bak nine." Kaplana yaklaşıp bir tekme vurdu. Köpek yerinden hopladı. Dişlerini gösterip hırladı. Çocuk hiç kıpırdamadan durup köpeğin gözlerine baktı. Köpek kuyruğunu indirip gitti. Daha öteye yattı. Çocuk ninesine dönüp baktı. "Sana demedim mi nine? Bak o benden korkuyor. Kaplan Türk dediğimiz Şahit Küratoğlu da benden korkuyor." Birkaç saniye sonra köpeği yanına çağırdı. Sesinde tehdit ya da sevgi sezilmiyordu. Emrediyordu sadece. Köpek iki büklüm yerinden kalktı. Sevincinin ya da keyfinin yerinde olduğunu gösterecek şekilde kuyruk sallamadan yaklaştı. Hafiften inleyerek çocuğun başına okşamasına izin verdi. Sokrates mavi gözlüydü. Bukle bukle uzun sarı saçları vardı. Pek uzun boylu olacağı benzemiyordu. Tatlı ve güzel çocuktu. Babasına benziyordu. Köpekleri dayılık yapmaktansa onlarla dost olmayı tercih ediyordu. Et ve ekmek parçaları alıp onlara veriyordu. Onların yanına oturuyor, okşuyor ve onlarla tatlı tatlı konuşuyorlardı. Sokrates'e ninenin yanına gel. Hemen gidip ninesinin yanına oturdu. Onu çok sevdiğini söyledi ve sohbete başladılar. Anneciğini hatırlıyor musun Sokrates'e? Hatırlıyorum Yayaka. Yayaka ninecik. Nasıldı anlat bana. Çok güzel, uzun boyluydu. İri kara gözleri, uzun kara saçları vardı. Çok çabuk kızıyordu Yaya. Sinirliydi ve bağırıyordu. En çok kimi seviyorsun Sokrati? Babamı ve seni Yaya. Aris amcayı, Mirto halayı ve Nikolas amcayı. Hepsini, hepsini. Ya yeni anneni? Onu da. O da seni seviyor mu? Seviyor, hepimizi seviyor. Ya Lefki teyzen? O da beni seviyor. Babama çok benzediğimi söylüyor ve beni seviyor. Beni okşuyor, öpüyor, oyuncaklar veriyor. Ha, bütün gün ne yapıyor Lefki teyzen Sokrates'e? Mağarada ve denizde banyo yapıyor. Babamla balığa çıkıyor. Akşamları babam gitarasını çalarken o da birlikte şarkı söylüyor. Lefki teyze güzel şarkı söylüyor Yaya. Yunanca, Türkçe ve Fransızca söylüyor. Ya balığa nasıl çıkıyorlar? Babanla Lefki teyze ikisi mi? Bazen yeni annem de onlarla gidiyor. Ya yeni annen gitmezse ikisi mi balığa çıkıyorlar? Başkahya Nikolis de gidiyor. Kürekleri o çekiyor. Babam ona ne diyor biliyor musun yaya? Canavar diyor. Kürekleri yavaş çek canavar, kırmayasın diyor. Ha, iyi. Şimdi git öbür çocuklarla oyna. Sizin Iraklis'le oyna git. Yaya bizim Iraklis öbür çocukları dövüyor. İstediği bir şey yapmadılar mı kızıyor. Onları tokatlayıp tekmeliyor. Onlar da ağlıyorlar. Ama çocuklardan birkaçı ondan büyük. Hepsini mi dövüyor? Hepsini. Küçükleri de büyükleri de. Hepsi ondan korkuyor. Nine gülümsedi. Oğlu Alkiviadis'in Lefki ile balığa çıkarken Nikolis de yanına aldığını duyunca içi rahat etmişti. Yaya, bizim Iraklis kayalıktan denize atlıyor. Öteki çocuklara da oradan atlamalarını söylüyor. Korkup atlamak istemeyenlere korkak diyor. Onları itip denize atıyor. Ben de korkuyorum Yaya. Iraklis bana da kızdı. Denize itti beni. Korkak dedi. Korkak ne demek Yaya? Kötü bir söz mü? Ninesi iyi iyi diyordu. Bir şey değil. Ve onun sarı saçlarını okşuyordu. Hele biraz daha büyü, o zaman sen de kayalıktan atlarsın. Cesur olmalısın. Çünkü korkaklık bir erkek için utanç verici bir şeydir. Atlamayacağım Yaya'mı. Korkuyorum. Kirya Maria biraz sertçe, erkekler korkmaz dedi. Iraklis çınara tırmanıyor, ta tepesine çıkıyor, ata binip kışlalara sürüyor. Biliyor musun Yaya nasıl koşuyor? Na böyle. Elini sert sert sallıyor ve ağzından sesler çıkarıyor. Aris amcam bile böyle at süremez diyor bizim Iraklis. Iraklis öteki çocuklarla ağacın gölgesinde oturmuş sakız adalı pandelesi kızdırıyordu. Babası sakız adasından olduğu için ona böyle diyorlardı. Sakin çocuktu ve Iraklis ona eziyet ediyordu. Iraklis bir varmış bir yokmuş, üç sakız adalı varmış diyordu. Her biri bir tek Türkçe bilmiyormuş. Yolda giderken bir ölüye rastlayıp durmuşlar. Bir de zaptiye varmış. Zaptiye kim öldürdü diye sormuş. İçlerinden biri biz öldürmüşüz demiş. Biz üçümüz. Niçin diye sormuş kızgın zaptiye. İkincisi bir torba nohut için demiş. Zaptiye tekrar niçin diye sormuş. Ötekiler üçüncüye sen de Türkçeni döktür demişler. Ve üçüncü sakız adalı vur ağam korkma demiş. Ve Iraklis sakız adalıya bir yumruk çaktı, öteki ağlamaya başladı. Şafak sökerken Aris, Emin ve küçük Iraklis atlarına binmiş tarlalara çıkıyorlardı. Amcası onu çalışmayı sevsin, babası gibi tembel olmasın düşüncesiyle zaman zaman yanına alıp gezdiriyordu. İki köpek kuyrukları havada, kuşlara, hayvanlara, insanlara havlayarak önde koşuyorlardı. Sevinç dolu havlamalardı bunlar ve birden vahşileştiler. Bir an için kafaları ve kulaklarını dikip durdular. Sonra toprak yola atıldılar. Yolun öbür ucunda üzerinde binicisiyle bir kara kısrak görünüyordu. Aris ve Emin aslan da diye bağırıyorlardı. Ama köpeklerin bunu duyduğu yoktu. Atlarını dehleyip öne atıldılar. Siyah at sırtında süvaris ilerleyip yaklaşmaya devam ediyordu. Hayvan sinirli görünüyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Başı dimdik ve mağrurdu. Zaman zaman dudaklarını açıp dişlerini gösteriyordu. Köpekler sağa sola koşuyor, zıplayıp havlıyorlardı. Süvari dimdik ve yüzü ciddi, elinde vurmaya hazır kırbacı öyle duruyordu. Aris ve Emin bağırıp çağırarak köpekleri yatıştırdılar.